Ayrımı 11, sayfa 130. Nuto iki büklüm yere bakarak dolaşıyordu. Sinto'ya bizim göz kulak olmamız gerektiğini söyledim ona. Nasıl olsa eskiden de yapıyorduk bunu. Şişmiş gözlerini kaldırıp bana baktı. Neredeyse uyuyor gibi geldi bana. Ertesi gün tepemizi attıracak olaylar oldu. Malına verilen zarar nedeniyle kadının küplere bindiğini, aileden bir tek Sinto sağ kaldığına göre Sinto'nun zararı ödemesi, onun içeri atılması istediğini söylentisi çıktı köyde. Kadına danışmak için notere gitmiş, noter bir saat dil dökmek zorunda kalmıştı. Daha sonra da koşup papaza gitmişti. Papazın oynadığı oyun tuz biber ekti. Vaino canına kıyarak günah işlediği için ölüsünü kilisede kutsanamazdı. Papaz bir torbaya doldurulmuş olan kadınları, arta kalan kemiklerini kutsarken onun tabutunu kilisenin dışındaki basamaklarda beklettiler. Her şey akşama doğru gizlice yapıldı. Morone'nin başlarını örtmüş yaşlı kadınları yollarda papatya ve yonca toplayarak ölülerle birlikte mezarlığa dek gittiler. Papaz mezarlığa gitmedi. İyice düşününce Rosina'dan da günahkar olduğunu anlamıştı. Ama bunu yalnızca sivri dilli yaşlı bir kadın olan terzi söylüyordu. 28. İren tifodan ölmedi o kış. İren'in durumu tehlikeliyken ahırda da yağmur altında sabah sürerken ona yardımcı olmak amacıyla küfür etmemeye, iyi şeyler düşünmeye çalışıyordum. Serafina böyle yapmamızı söylemişti. Ama ona yardımcı olup olmadığımızı bilmiyorum. Papazın dua etmek için geldiği gün ölseydi belki daha iyi olurdu. Çünkü Ocak ayından bir deri bir kemik kalmış olarak artık sokağa çıkıp da ayine katılmak için arabayla Canelli'ye gittiğinde onu bir kez bile aramayan ya da nasıl olduğunu sormayan Casarino çoktan Cenova'ya gitmişti. Ve Nido kapalıydı. Silvia da döndüğünde büyük bir diş kırıklığıyla karşılaştı. Ama herkesin dediğine göre daha az acı çekti. Çünkü Silvia artık alışmıştı böyle şeylere. Nasıl karşı koyabileceğini, kendini nasıl toparlayabileceğini biliyordu. Sevgilisi Matteo bir başka kızla birlikteydi şimdi. Silvia hemen Ocak ayında Alba'ya dönmemişti. Mora da dönmemesinin bir nedeni olduğunu söylentisi çıkmıştı. Belki gebeydi. Alba pazarına gidenler, Kravaker'li Matteo'nun kimi günler meydandan ya da kahvenin önünden motosikletle yıldırım hızıyla geçtiğini söylüyorlardı. Onları kol kola dolaşırken gören olmadığı gibi buluştuklarını bilen gören yoktu. Demek ki Silvia sokağa çıkmıyordu. Demek ki Silvia gebeydi. Oysa havalar düzelip de Silvia döndüğünde Matteo bir başka kadınla San Stefano'daki kahvenin sahibinin kızıyla birlikteydi. Geceleri onunla yanında kalıyor. Silvia Santina'nın elinden tutarak ana yoldan döndü. Onu karşılamak için trene hiç kimse gitmemişti. Bahçede duraklayıp ilk günlerde dokundular. Yürümekten yanakları kıpkırmızı, ana kız gibi gevezelik ediyorlardı. Artık incecik, yarı ölü gibi olan ve gözleriyle hep yere bakan İren idi. Bağ bozumunun ardından çayırlara çöken serinliğe ya da bir taşın altında yaşamını sürdüren bir ota benziyordu. Saçlarını kırmızı bir eşarpla örtüyor, boynunu kulaklarını açıkta bırakıyordu. Emilia saçlarını artık eskisi gibi olamayacağını söylüyordu. Ailenin sarışını şimdi İren'den bile güzel olan Santino olacaktı. Ve Santino daha şimdiden kendisini göstermek için kapıda durduğunda ya da avluya bizim yanımıza geldiğinde patikalarda yürürken, kadınlarla konuşurken uyandığı etkiyi biliyordu. Ona Alba'da ne yaptıklarını, Silvia'nın ne yaptığını soruyordum. O da eğer canı isterse kilisenin karşısında halı döşeli güzel bir evde kaldıklarını, kimi günler kızlı oğlanlı çocuklarıyla kadınların geldiklerini, oyun oynayıp tatlılar yediklerini, sonra bir akşam teyzeleri ve Nicoletta ile birlikte tiyatroya gittiklerini, herkesin giyiminin kuşamının düzgün olduğunu, çocukların rahibelerin okuluna gittiklerini, bir başka yıl kendisinin de gideceği yanıtını veriyordu. Silvia'nın günlerini nasıl geçirdiğini pek öğrenememiştim. Ama subaylarla bol bol dans etmiş olmalıydı. Hiç hastalanmamıştı da. Eski kız ve erkek arkadaşları onu görmek için yine Mora'ya gelmeye başladılar. O yıl Nuto askere gitti. Ben de artık erkek sayılırdım. Artık kahya beni kemeriyle dövmüyor, kimse piç demiyordu bana. Çevredeki çiftliklerden çoğunda tanıyorlardı beni. Akşamları geceleri gidip geliyordum oralara. Bienechetta ile konuşuyordum. Bir sürü şeyi anlatmaya başlamıştım. Ihlamurların, akasyaların, korkulukların benim için de bir anlamı vardı. Artık bir kadının ne olduğunu biliyordum. Dans edilecek, müziğin için içimde azgın köpekler gibi kırlarda dolaşmak istediği doğruluğunu biliyordum. Canelli'nin ötesindeki tepelere bakan Fırtınalara, güzel havalara, gün doğumuna açılan bu pencerede trenlerin dumanını saldıkları Cenova'ya giden yolun geçtiği yerde. 2 yıl sonra Nuto gibi benim de o trene bineceğimi biliyordum. Şenliklere ben de yaşıtlarımla birlikte katılır olmuştum. İçki içiyor, şarkı söylüyor, kendimizden söz ediyorduk. Silvia yine çılgın gibiydi. Arturo ile Toscanalı yine morada boy gösterdiler. Ama o yüzlerine bile bakmadı. Contronotto'da çalışan Canelli'li bir muhasebeciye tutulmuştu. Evleneceğe benziyorlardı. Sormatio'nun da aklı yatmış gibiydi. Muhasebeci moraya hep bisikletle gelen, Santina'yı hep kek getiren San Marzonalı sarışın biri olandı. Ama bir akşam Silvia ortadan yok oldu. Ancak ertesi gün geri geldi. Elinde bir demet çiçek vardı. Meğer Canelli'de yalnızca muhasebeci yokmuş. Bir de Milano'dan gelen uzun boylu, kır saçlı, Fransızca, İngilizce bilen yakışıklı biri varmış. Toprak satın aldığı söyleniyordu. Silvio onunla bir tanıdıklarının villasında buluşup yemek yiyordu. Bu kez akşam yemeği yemişler, evden ertesi sabah ayrılmıştı. Muhasebeci bunu duyunca elini kana bulamaya kalktı. Ama Lugli gidip bir çocukla konuşur gibi konuştu onunla ve olay kapandı. Belki 50'sinde olan yetişkin çocuk sahibi bu adamı ancak uzaktan gördüm. Ama Silvia'ya klavikerli Matteo'dan da kötü davrandı. Matteo olsun, Arturo olsun, ötekiler olsun bildiğim insanlardı. Bizim oralarda yetişmişlerdi. Belki iyi yanları eksikti ama bizdendiler. Bizim gibi içip gülüp konuşuyorlardı. Ama bu Milano'lu adamın, bu Lugli'nin ne iş yaptığını bilen yoktu Canelli'de. Croca Bianca'da yemekler veriyorlardı. Belediye başkanıyla faşistle sıkı fıkıydı. Fabrikaları geziyordu. Silvia'yı Milano'ya ya da başka bir yere, moradan, tepelerden uzaklara götürmeye söz vermiş olmalıydı. Silvia'nın aklı başından gitmişti. Onu spor kahvesinde bekliyor, parti sekreterlerin arabasıyla dolaşıyor, Aquia'ya dek gidiyor, villaları, şatoları geziyorlardı. Kendisi ve kız kardeşi benim için neyseler, daha sonra Cenova'ya ya da Amerika benim için de ne olduysa, sanırım Lugli de onun için oydu. O sıralar onları bir arada gözlerimde canlandıracak, birlikte neler konuşacaklarını, onun nasıl Milano'dan, tiyatrolardan, varlıklı insanlardan, yarışlardan söz ettiğini, kızın da her şeyi biliyormuş gibi davranarak, ışıl ışıl gözlerle büyük bir istekle onu nasıl dinlediğini tasarlayacak bilgiye sahiptim. Bu Lugli hep terzi mankenleri gibi giyinir, ağzında pipa olurdu. Altın dişleri, bir de altın yüzüğü vardı. Bir keresinde Silvia, Irene'ye onun İngiltere'de bulunduğunu ve yine döneceğini söylemiş, Emilia da duymuş bunu. Sonunda Sormatio'nun karısına ve kızlarına köpürdüğü gün geldi. Asık suratından geç saatlere dek oturanlardan bıktığını, çevrelerinde dolaşan para avcılarından kimin kendilerini hayırı dokunacağını bilmemekten, kendisiyle dalga geçen tanıdıklarıyla karşılaşmaktan bıktığını söyledi bağıra çağıra. Suçu üvey anaya, bir işe yaramayanlara, tüm orospu kadınlara yükledi. Hiç olmazsa Santina'yı kendisinin yetiştirmek istediğini, kendilerini alacak biri varsa hemen evlenmelerini, ayaklarını dolamaya son verip Alba'ya dönmelerini söyledi. Zavallı adam yaşlanmıştı. Ne kendini dizginleyebiliyor ne de sözünü geçirebiliyordu. Hesapları götürdüğünde Lanzone de anlamıştı bunu. Herkes anlamıştı. Bu öfkenin sonucu Irene'in kıpkırmızı gözlerle gidip yatması, Bayan Elvira'nın da Santina'yı kucaklayıp böyle sözleri dinlememesini söylemesi oldu. Silvia omuz silkip bütün gece ve ertesi gün ortada görünmedi. Sonra Lugli olayı da sona erdi. Arkasında büyük borçlar bırakarak kaçtığı öğrenildi. Ama bu kez Silvia bir kedi gibi isyan etti. Canelli'ye, faşist parti merkezine gitti. Parti sekreterine gitti. Güzel günler geçirip birlikte yattıkları villalara gitti. Öyle çok çaba harcadı ki sonunda onun Cenova'dan olması gerektiğini öğrenmeyi başardı. Sonra altınları ve bulabildiği 3-5 kuruşu alıp Cenova trenine atladı. Bir ay sonra Sormatio onu almak için Cenova'ya gitti. Nerede olduğunu polis müdürlüğünden öğrenmişti. Silvia ergin olduğu için polis zorla evine gönderememişti. Brignol istasyonunda sıraların üstünde açlığa talim ediliyormuş. Lugli'yi bulamamış, kimseyi bulamamış, kendini trenin altına atmak istiyormuş. Sormatio onu yatıştırmış, bir hastalık, kız kardeşinin tifo olması gibi bir terslik yaşadığını, morada herkesin onu beklediğini söylemiş. Geri geldiler ama bu kez Silvia gerçekten gebeydi. 29. O günlerde bir başka haber ulaştı. Nido'daki yaşlı kadın ölmüştü. İrem bir şey söylemiyordu ama heyecanlı olduğu belliydi. Yüzüne kan gelmişti. Şimdi Cesarino'da istediği gibi davranabileceği için çok geçmeden nasıl bir adam olduğu ortaya çıkacaktı. Ortada bir sürü laf dolaşıyordu. Tek mirasçı oymuş, bir sürü mirasçı varmış. Kadın her şeyini psikopoza ve manastıra bırakmış. Oysa bir noter geldi Nido'ya, tarlaları görmek için. Kimseyle konuşmadı, Tommasino ile bile konuşmadı. Yapılacak işler, hasat ve ekimle ilgili buyruklar verdi. Nido da sayım yaptı. O sırada tohum almak için izinli olan Nuto, Canelli'de her şeyi öğrenmişti. Kadın mallarını bir yeğenin kont bile olmayan çocuklarına bırakmış, noteri de isteklerini yerine getirmekle görevlendirmişti. Böylece Nido kapalı kaldı ve Sezarin'e dönmedi oraya. O günlerde ben hep Nuto ile birlikteydim. Bir sürü şeyden, Cenova'dan, askerlerden, Bianchetta'dan söz ediyorduk. O sigara içiyor, bana da içiriyor, sabahın peşinde koşmaktan bakıp bıkmadığımı soruyor, dünyanın büyük olduğunu, herkese dünyaya yer olduğunu söylüyordu. Silvia ile İren'in öyküleri konusunda omuzlarını silkip hiçbir şey demiyordu. Nido'dan gelen haberlere ilişkin olarak İren de bir şey demiyordu. Hala çok zayıf, ölü gibi solgundu. Santina'yı alıp Berbo kıyısında oturmaya gidiyordu yine. Kitabı dizlerinin üstüne koyup ağaçlara bakıyordu. Pazar günleri başlarına kara tüller örtüp ayna gidiyorlardı. Üvey ana, Silvia hepsi birlikte gidiyordu. Bir pazar günü nice zaman sonra yeniden piyano sesi işittim. Bir önceki kış Emilia bana İren'in romanlarından birini ödünç vermişti. Canelli'li bir kızdan alıyorlarmış bu romanları. Bir süredir Nuto'nun öğütleri yerine getirip bir şeyler öğrenmek istiyorum. Akşam yemeğinden sonra kalasın üstüne oturup yıldızlar ve ermiş yortuları konusunda yapılan konuşmaları dinlemekle yetinecek bir çocuk değildim artık. Ocağın başına oturup bu romanları okuyordum bir şeyler öğrenmek için. Dadıları, teyzeleri, düşmanları olan bahçeli büyük villalarda oturan kızlardan söz ediliyordu. Mektup götürüp getiren, zehir içiren, vasiyetname çalan hizmetçiler vardı. Sonra yakışıklı bir erkek, atlı bir erkek gelip öpüyordu onları ve gece kız boğulur gibi olup bahçeye çıkınca kaçırılıp ertesi sabah bir oduncu kulübesinde gözlerini açıyor ama o yakışıklı adam gelip onu kurtarıyordu. Ya da öykü ormanda çılgın gibi koşan bir çocukla başlıyordu. İçinde suçlar işlenen, insan zehirlenen bir şatonun sahibinin evlilik dışı çocuğu olurdu bu çocuk. Çocuk suçlanır, hapse atılır ama ak saçlı bir rahip onu kurtarır ve bir başka şatonun mirasçısı bir kızla evlendirirdi. Bu öyküleri çoktan beri bildiğimle ayrımsadım. Gaminella da Virgilia bana ve Guilla'ya anlatırdı bunları. Ormanda ölü gibi uyuyan ama bir avcı öpünce uyanan altın saçlı güzel kızın öyküsü, bir kız kendisini sevince hemen kralın oğlu yakışıklı bir delikanlıya dönüşen yedi başlı büyücünün öyküsü başlıklarını taşırdı. Bu romanlar hoşuma gidiyordu ama rahatları yerinde olan Virgilia'yı hiç tanımamış, hiç ahır temizlememiş İren ile Silvia'da hoşlanmaları söz konusu olabilir miydi? Kulübede ya da sarayda yaşamanın aynı şey olduğunu, kanın her yerde kırmızı olduğunu, herkesin para kazanmak, aşık olmak, varlıklı olmak istediğini söyleyen Nuto'nun gerçekten haklı olduğunu anlamıştım. O akşamlar Bianchetta'nın evinden dönerken akasyaların altında mutlu olurdum. Işık ıslık çalar, trene binip gitmeyi bile düşünmezdim. Bayan Elvira yeniden Arturo'yu akşam yemeklerine çağırmaya başlamıştı. Adam bu kez akıllılık ediyor, Toskanalı arkadaşını evine bırakıyordu. Sor Matteo karşı çıkmıyordu artık. O sıralar Silvia, Cenova'dan ne durumda döndüğünü söylemişti. Daha ve Mora'da yaşam ağır aksak da olsa eskisi gibi sürüyordu. Arturo hemen Irene'ye asılmaya başlamıştı. Saçları gözlerinin önüne dökülen Silvia şimdi alaycı gözlerle bakıyordu ona. Ama Irene piyanoya oturur oturmaz birden koşup taraçaya çıkıyor ya da kırlarda dolaşıyordu. Güneş şemsiyesi kullanmıyordu artık. Kadınlar şimdi güneşte başları açık dolaşıyorlardı. İren Arturo'ya ilgi göstermiyordu. Ona yumuşak ama soğuk davranıyor, bahçede kapıya dek eşlik ediyor ve hemen hiç konuşmuyorlardı. Arturo hep aynıydı. Babasının bir miktar parasını daha yemişti. Emilia'ya da pas veriyordu ama kağıt oynamanın, nişan tahtasına atış yapmanın dışında beş para etmediğini biliniyordu artık. Silvia'nın gebe olduğunu Emilia söyledi bize. Kızın babasının herkesten önce öğrenmişti bunu. Sor Matteo haberi öğrendiği akşam İren ile Bayan Elvira söylemişlerdi ona. Bağıracak yerde kötü kötü gülüp elini ağzına götürmüş. Şimdi bir baba bulun bu çocuğa demiş dişlerini gıcırdatarak. Ama Silvia'nın odasına gitmek için doğrulmak istediğinde başı dönmüş yere yığılmış. O günden sonra yara inmeli kaldı. Ağzı çarpıldı. Sormaggio yataktan çıkıp da birkaç adım atacak duruma geldiğinde Silvia gerekeni yapmıştı. Costigano da bir ebeye gitmiş, içini boşaltmıştı. Kimseye bir şey söylememişti. Nereye gittiğini 2 gün sonra öğrendik. Çünkü tren bileti cebinde kalmıştı. Geri geldiğinde gözlerinin çevresi halkalı, yüzü ölü yüzü gibiydi. Yatağa yattı, yatak kan içinde kaldı. Papaza da başkalarına da bir tek sözcük söylemeden öldü. Yalnızca alçak sesle baba demişti. Cenaze için bahçedeki ve çevredeki çiftliklerden çiçeklerin tümünü topladık. Aylardan Haziran'dı. Çok çiçek vardı. Babasının haberi olmadan gömdüler onu. Ama adam bitişik odada papazın okuduğu ilahi duymuş, korkuya kapılmış, kendisinin daha ölmediğini söylemeye çalışmıştı. Daha sonra Bayan Elvira ile Arturo'nun babasının yardımıyla taraçaya çıktığında gözlerine inen bir bere giymiş ve hiç konuşmadan güneşte oturmuştu. Arturo ile babası nöbetleşe geliyor, hep yanında oluyorlardı. Şimdi Arturo'ya iyi gözle bakmayan Santina'nın annesiydi. Yaşlı adam hasta olduğu için Irene'ye evlenip dramasını götürmesini istemiyordu. Koca bulamayıp evde kalması, Santina'ya bakması daha işine geliyordu. Böylece günün birinde küçük kız her şeyin sahibi olurdu. San Matteo artık hiçbir şey demiyordu. Kaşığı ağzına götürebilmesi mucizeydi. Karısı Kahya ile bizimle hesap görüyor, her şeye burnunu sokuyordu. Ama Arturo becerikli çıkıp kendini kabul ettirdi. Irene'in şu ara koca bulması çok iyi olurdu. Çünkü Silvia olayından sonra herkes Mora'nın kızlarının orospuluk ettiğini söylüyordu. Oysa böyle demiyor, ciddi ciddi gelip yaşlı adamla arkadaşlık ediyor, bizim atımızla Canelli'ye gidip alışveriş ediyor, pazar günü kilisede Irene'ye kutsal su veriyordu. Siyah giysileri hep ortalıkta oluyor, artık çizme giymiyor, ilaçları o getiriyordu. Daha evlenmeden önce sabahtan akşama dek evde kalıyor, tarlaları dolaşıyordu. İren çıkıp gitmek, Nido'yu bir daha görmemek, üvey anasının dırdırından, kavgalarından kurtulmak için Arturo'yu kabullendi. Kasım'da evlendi onunla. Silvia'nın ölümünün ertesi yılıydı. Hem yasta oldukları hem de Sormatio artık neredeyse konuşamadığı için düğün yapmadılar. Torino'ya gittiler. Bayan Elvira da Serafina ile Emilia'yı da döktü içini. Öz kızıymış gibi davrandığı bir kızın bu denli nankör olabilmesine bir türlü inanamıyordu. Nikahta en güzel ipekli giysisi Santino'nun giysisiydi. 6 yaşındaydı ama sanki gelin olmuş gibiydi. O bahar askere gittim. Artık Mora'yı önemsemez olmuştum. Arturo dönmüş, yönetimi ele almıştı. Piyanoyu sattı, atı, çayırdaki hakları çoğunu sattı. Gidip yeni bir evde yaşayacağını sanan İren yine babasına bakmaya, vaktini boş harcamaya başladı. Arturo artık hep dışarıdaydı. Yine oyun oynamaya, ava gitmeye, arkadaşlarına yemek yedirmeye başladı. Ertesi yıl Cenova'dan izinli olarak ilk ve son gelişimde Drohama, Mora'nın yarısı çoktan eriyip gitmişti. Ve İren Niza'nın bir odada oturuyor, Arturo dövüyordu onu. 30. Yazın bir pazar gününü anımsıyorum. Silvia yaşıyordu daha. İren de gencecikti. 17-18 yaşlarında olmalıydım. Çevredeki köylere gitmeye başlamıştım. Eylül'ün biri Boğan Casino şenliğiydi. Çay, gezme, arkadaş meraklı Silvia ile İren gidememişlerdi. Belki bir giysi, belki bir algınlık yüzünden her zamanki arkadaşlarıyla bir daha olmak istememişlerdi. Şezlonglara uzanmış, güvercinliğin üstüne gökyüzüne bakıyorlardı. O sabah elimi yüzüme iyice yıkamış, gömleğimi ayakkabılarımı değiştirmiş, bir şeyler yedikten sonra bisikletimi atlamak için köyden geliyordum. Dans müziği çalacağı için Nuta bir gün önceden Buon Costingo'ya gitmişti. Silvia taraçadan seslenerek nereye gittiğimi sordu. Çene çalmak ister gibi bir hali vardı. Arada sırada benimle böyle konuşur, olanca güzelliğiyle gülümser, o zaman ben de ırgat olduğumu unuturdum. Ama o gün acele ediyordum, telaşlıydım. Arabayı niçin aldığımı sordu Silvia. Daha çabuk giderdim. Sonra İrene'ye seslendi. Sen de gelmez misin Buon Costingo'ya? Anguilla bizi götürecek, ata da bakacak. Pek hoşlanmamıştım bundan ama durup bekledim. Yemek sepetleri, güneş şemsiyeleri örtüleriyle indiler. Silvia çiçekli bir giysi, İren de beyaz bir giysi giymişti. Yüksek topuklu ayakkabılarıyla arabaya binip güneş şemsiyelerini açtılar. Boynumu ve sırtımı iyice yıkamıştım. Silvia yanımda şemsiyenin altında oturuyor, çiçek kokluyordu. Küpesinin deldiği küçük pembe kulağı, beyaz ensesinin geride de İren'in sarışın başını görüyordum. Kendilerini görmeye gelen delikanlılardan söz ediyor, onları eleştiriyorlar, gülüyor, arada bana bakıp dinlemememi söylüyorlardı. Sonra aralarında Buon Costingo'ya kimlerin geleceğini tahmin etmeye çalışıyorlardı. Yokuşa geldiğimde atı yormamak için ben aşağıya indim, dizginleri Silvia aldı. Yol boyunca bana şu evin, şu çiftliğin, şu kulenin sahibinin kim olduğunu soruyorlardı. Oysa ben asmalardaki üzümlerin nasıl olduklarını bilirdim. Mal sahiplerini bilmiyordum. Başımı geri çevirip Kalasa'nın çan kulesine baktık. Buranın şimdi ne yönde kaldığını gösterdim onlara. Sonra İren anamı babamı gerçekten mi tanımadığımı sordu bana. Yine de keyfimin yerinde olduğunu yanıtını verdim. Bunun üzerine Silvia tepeden tırnağa beni süzdü ve İren'e yakışıklı bir çocuk olduğumu, buralara benzemediğimi söyledi. İren gönlümü almak için ellerimi güzel olması gerektiğini söyleyince hemen sakladım ellerini. Bunun üzerine o da Silvia gibi güldü. Sonra dedikodulardan, giysilerden söz etmeye koyuldular. Yine ve ağaçların altından Buoncastingo'ya vardık. Kek bayrak satıcılarının, arabaların, atış tezgahlarının oluşturduğu bir kargaşa vardı. Arada tüfeklerin çatırtısı duyuluyordu. Atı, atları bağlamak için direklerin bulunduğu çınarların gölgesine götürdüm. Arabadan çözdüm, yem verdim. İrem ve Silvia yarış nerede, yarış nerede diye soruyorlardı. Ama yarışa zaman vardı daha. Bunun üzerine arkadaşlarını aramaya koyuldular. Ben hem ata göz kulak olacak hem de şenliği izleyecektim. Daha erkendi, nuta çalmaya başlamamıştı. Ama havaya çalgıların kendi başlarına çıkarttıkları tiz, pes, alaycı, kulak tırmalayıcı sesler yayılıyordu. Serado ile çocuklarla birlikte gazoz içen Nuto'yu buldum. Kilisenin gerisindeki açıktaydılar. Buradan karşıdaki tepe, beyaz üzüm bağları, dereler, uzaktaki korların içindeki çiftlikler olduğu gibi görünüyordu. Buoncastingo'da insanlar oralardan, erişilmez uzak çiftliklerden, mezarlardan gelip geçenlerin olmadığı, ancak keçi yollarıyla varılabilen Mango'nun ötesindeki köylerden gelmişlerdi. Arabalarla, bisikletle, yaya olarak güle eline gelmişlerdi. Ortalık kızlarla, kiliseye giren yaşlı kadınlarla, onların yanından ayrılmayan erkeklerle doluydu. Seçkin erkekler, iyi giyimli kızlar, boyun bağlı çocuklar da kilisenin kapısında bekliyorlardı ayin için. Nuto'ya İren ile Silvia ile geldiğini söyledim. Arkadaşların arasında gülerek gördük onları. Çiçekli giysi hiç kuşkusuz en güzel giysisiydi.